Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 26. ayrım. Ertesi gün Paris'e dönünce Eri'ye, Alain doğduktan sonra başka çocuk yapmamalıyız diyor. Acı çekme olasılığını arttırmak değil de ne? 1985 yılında Isabel 7, Alain 4, küçük Terry de 2 yaşındayken Peri, Paris'in önemli bir üniversitesinden gelen teklifi kabul ediyor. Bir süre malum akademik küçümsemelere ve itilip kakılmalara maruz kalıyor. Hele de 36 yaşında bölümdeki en genç profesör ve iki kadından birisi olduğu düşünülürse hiç şaşırtıcı değil bu. Bunlara tahminen mamanın asla yapamayacağı ya da yapmayacağı bir biçimde göğüs geriyor. Kimseye yaltaklanmıyor, yalcılık yapmıyor. Onunla bununla dalaşmaktan ya da şikayet dilekçeleri doldurmaktan kaçınıyor. Ondan kuşkulananlar daima olacak. Ama Berlin duvarı yıkıldığında onun akademik hayatındaki duvarlar da yıkılmıştı artık. Makul, aklı başında davranışları, dostane girişkenliğiyle yavaş yavaş meslektaşlarının çoğunun gönlünü kazanmıştı. Kendi bölümünde, diğerlerinde de dostlar edindi. Üniversitedeki toplantılara, bağış toplama etkinliklerine, ara ara düzenlenen kokteyl partilere, yemek davetlerine katılıyor. Böylesi gecelerde ona Eric de eşlik ediyor. Aralarında sürüp giden özel bir şakaya uygun olarak hep aynı kravatı takıyor. Fitilli kadifeden, dirsekleri deri yamalı ceketini giyiyor. Yüzünde memnun bir şaşkınlıkla kalabalık salonda geziniyor. Mezelerin tadına bakıyor. Şarabını yudumluyor. Arada bir grup matematikçiye, üç değişkenliler, İskenderiyeli Diophantus kuramı ya da rasyonel sayılara ilişkin fikirlerini açıklamasına kalmadan Peri'nin araya dalıp onu oradan uzaklaştırması gerekiyor. Bu partilerde birinin çıkıp Peri'ye Afganistan'daki gelişmeler için ne düşündüğünü sorması kaçınılmaz. Bir akşam Şatler adında hafif kafayı bulmuş bir konuk profesör Peri'ye Sovyetler gittikten sonra Afganistan'da neler olabileceğini soruyor. Halkınız barışı sağlayabilecek mi madam profesör? Bilemem ki diyor Peri. Doğruyu söylemek gerekirse Afgan olan tek yerim adım. Na, mekamem diyor adam. Bazı konulara vakıfsınızdır herhalde. Çevirenin notu. İyi ama yine de. Peri gülümsüyor. Bu tür sorgulamalarda mutlaka baş gösteren yetersizlik duygusunu dizginlemeye çalışıyor. Le Monde'da ne okuduysam o kadar, sizler gibi. İyi de siz orada büyüdünüz değil mi? Oradan çok küçükken ayrıldım. Kocamla tanıştınız mı? Şu dirseklerinde deri yamalar olan. Söylediği şey doğru. Haberleri takip ediyor. Gazetelerde savaşı, Batı'nın mücahitleri silahlandırdığını okuyor ama Afganistan zihninden çoktan uzaklaştı. Evde zaten yapacak çok iş var. Artık Paris'in merkezinden 20 kilometre kadar uzakta, Guyancourt'ta 4 odalı, güzel bir evde yaşıyorlar. Evin bulunduğu küçük tepenin yakınında yürüyüş yolları, göletleri olan bir park var. Eric, öğretmenliğin yanı sıra tiyatro oyunları yazıyor. Oyunlarından biri, neşeli, politik bir farz, sonbaharda Otel de Ville'in yanındaki küçük tiyatroda sahnelenecek. Dahası, yeni bir oyun siparişi aldı bile. Isabel sessiz ama zeki, düşünceli bir genç kız olup çıktı. Günlük tutuyor. Her hafta bir roman okuyor. Sinéad O'Connor'ı beğeniyor. Uzun, çok güzel parmakları var. Cello dersleri almakta. Birkaç hafta sonra bir resitalde Çaykovski'nin Şanson Trist'ini çalacak. Başta cello'ya epeyce direndi. Peri ona destek olmak için onunla birlikte birkaç ders aldı. Fakat bunun hem gereksiz hem de olanaksız olduğu anlaşıldı. Gereksiz çünkü Isabel çalgıya çabucak kendi rızasıyla bağlanıverdi. Olanaksız çünkü cello, Peri'nin parmaklarını acıttı. Bir yıldır sabahları elleri bilekleri kas katı uyanıyor. Açılması yarım, bazen bir saat alıyor. Eric doktora görünmesi için baskı yapmaktan vazgeçse de ara ara tutturuyor. Daha 43'ündesin Peri, bu hiç normal değil. Sonunda Peri bir randevu ayarladı. Alain'in, ortanca çocuklarının haylaz, bıçkın bir çekiciliği var. Kafayı dövüş sanatlarına takmış durumda. Erken doğdu. Yaşına 10, göre biraz ufak tefek ama boy pos eksiğini hırsıyla, atılganlığıyla fazlasıyla kapatıyor. Hasımları her seferinde onun narin yapısına ve sıska bacaklarına aldanıyor. Onu hafife alıyorlar. Peri ile Erik sık sık geceleri yatakta yatarken onun devasa azmine ve yırtıcı enerjisine hayret ediyorlar. Peri'nin ne Isabel ne de Alan'e ilişkin kaygıları yok. Ona endişelendiren Terry. Terry belki de doğum öncesindeki akılsır ermez bir evrede ana babası tarafından planlanmadığını, amaçlanmadığını, istenmediğini hissetti. Oğlan incitici suskunluklara, dik bakışlara eğilimli. Ne zaman Peri ondan bir şey istese itiraz ediyor, ortalığı velveleye veriyor. Annesine sürekli meydan okuyor. Peri'ye kalırsa sırf meydan okumuş olmak için. Bazı günler tepesine kapkara bir bulut çöküyor. Peri bunu hemen anlıyor. Bulutu neredeyse görebiliyor. Bulut toplanıyor, kabarıyor, sonunda yarılıyor ve ortaya yanakların titrediği, topukların yeri dövdüğü bir öfke nöbeti dökülüyor. Buysa Peri'yi ürkütüyor. Erik ise gözlerini kırpıştırıp perişan bir halde gülümsemekten başka bir şey yapamıyor. Peri içgüdüsel bir biçimde, Terry'nin onun için tıpkı eklemlerindeki sızı gibi ömür boyu sürecek bir endişe kaynağı olacağını biliyor. Sık sık merak ediyor. Mama yaşasaydı nasıl bir büyük anne olurdu acaba? Özellikle de Terry'ye. Olan konusunda mamanın ona yardımcı olabileceğini hissediyor. Onda kendinden bir şeyler görürdü muhtemelen. Biyolojik açıdan değil elbette. Peri bir süredir bundan kesin kes emin. Çocuklara mamanı anlattı. Özellikle Isabel çok ilgili. Anneannesinin pek çok şiirini okudu. Keşke onu tanıyabilseydim diyor. Muhteşem birine benziyor diyor. Bence ikimiz çok iyi dost olabilirdik, ne dersin? Aynı kitapları okurduk, ona cello çalardım. Buna bayılırdı diyor Peri. En azından bundan eminim. Peri çocuklara intihardan söz etmedi. Bir gün öğrenebilirler, büyük bir olasılıkla öğrenecekler de. Ama bunu ondan öğrenmeyecekler. Bu tohumu onların zihnine yerleştirmeyecek. Bir annenin çocuklarını terk edebileceği, onlara ''Bana yetmiyorsunuz'' diyebileceği fikrini onların aklına sokmayacak. Çocukları ve Erik, Peri için hep yeterli oldu. Her zaman da olacak. 1994 yazında Peri ile Erik çocukları Mallorca'ya götürüyorlar. Yolculuğu artık başarılı bir seyahat acentesinin sahibi olan Colette ayarladı. Colette'ye Didier de Mallorca'da onlara katılıyor. Deniz kıyısındaki kiralık evde hep birlikte 2 hafta geçiriyorlar. Colette'le Didier'in çocukları yok. Biyolojik bir talihsizlikten değil, istemedikleri için. Peri açısından bu tatilin zamanlaması çok iyi. Romatizması bir süredir denetim altında. Bedeni, haftada bir kez kullandığı metotretaksa gayet iyi yanıt veriyor. Neyse ki steroid kullanması ve bunun yan etkisi olan uykusuzlukla boğuşması gerekmedi. Kilo aldırmasından söz etmiyorum bile diyor Colette. Hele de İspanya'da mayo giyeceğimi bile bile. Gülüyor. Ah, işimiz gücümüz hava atmak. Günleri adayı gezerek geçiriyorlar. Arabayla kuzeybatı kıyısından yukarıya, Serra da Tramontana dağlarına çıkıyor. Mola verip zeytinliklerde, çam ormanlarında dolaşıyorlar. Porsella, levrekle yapılan nefis lubina, patlıcanlı ve kabaklı bir yahni çeşidi olan tumbe yiyorlar. Terry hiçbirini ağzına sürmüyor. Peri her lokantada şeften ona bir tabak sadece domates soslu, etsiz, peynirsiz makarna pişirmesini rica etmek zorunda kalıyor. Isabel'in isteğiyle, son zamanlarda operayı keşfetti, bir akşam Giacomo Puccini'nin Toskasını dinliyorlar. Colette'le Peri bu çileye katlanabilmek için ucuz vodkayla dolu gümüş matarayı gizlice elden ele geçiriyorlar. İkinci perdenin ortalarında kafayı buluyor, Scarpia'yı oynayan aktörün aşırı dramatik tavırlarına okullu kızlar gibi kıkırdıyorlar. Bir gün Peri, Colette, Isabel ve Terry bir piknik sepeti hazırlayıp kumsala yollanıyorlar. Didier, Alan ve Erik, Soller Körfezi'nde yürüyüş yapmak için sabahtan yola çıktı. Kumsala giderken, Isabel'in gözüne çarpan mayoyu almak üzere bir dükkana uğruyorlar. Dükkana girerken, Peri, dökme camda kendi yansısını yakalıyor. Normalde, hele ki son zamanlarda, bir aynanın karşısına geçtiğinde kendiliğinden devreye giren bir ruhsal işlem var. Onu, daha yaşlı bir periyle karşılaşmaya hazırlıyor. Bir tampon vazifesi görüyor, darbeyi hafifletiyor. Ama bu vitrinde kendini hazırlıksız, öz yanılsamalarla çarpıtılmamış gerçeğe karşı savunmasız yakaladı. Karşısında bol, iç karartıcı bir bluzla, dizlerine doğru sarkmış gevşek derisini gizleyemeyen bir plaj eteği giymiş, orta yaşlı bir kadın var. Güneş, saçlarındaki kır telleri belirginleştiriyor. Gözüne çektiği kaleme, dudaklarını çerçeveleyen ruja karşın, yolda karşılaştığı birinin bakışlarını bu yüzde bir an konduktan sonra, bir sokak tabelasına ya da bir posta kutusuna konar gibi, anında başka yöne çevrileceği belli. Kısacık bir an bu. Bir nabız atışına zar zor yetecek kadar kısa ama kandırılmış benliğinin, vitrinden ona bakan kadının gerçekliğine yetişmesine, ayak uydurmasına yetecek kadar da uzun. Az da olsa insanı yıkıyor. Yaşlanmak böyle bir şey işte, diye düşünüyor Isabel'in peşinden dükkana girerken. Seni en beklemediğin sırada yakalayan bu rastgele, insafsız anlar. Daha sonra kumsaldan kiralık eve dönünce erkeklerin çoktan gelmiş olduğunu görüyorlar. Papa yaşlanıyor, diyor Alan. Barın arkasında bir sürahi sangriyi hazırlamakta olan Eric gözlerini deviriyor. Tatlılıkla omuzlarını silkiyor. Bir ara seni taşımak zorunda kalacağımı düşündüm papa. Bana bir yıl ver, seneye yine gelelim ve seninle ikimiz adanın etrafında yarışalım, Mompot. Çevirenin notu, arkadaşım, dostum. Mallorca'ya bir daha hiç gelmediler. Paris'e döndükten bir hafta sonra Eric bir kalp krizi geçiriyor. İşteyken, sahnede bir aydınlatma görevlisiyle konuşurken. Atlatıyor ama bunu izleyen 3 yılda 2 kriz daha geçiriyor. Sonuncusu ölümcül oluyor. Böylece Peri 48 yaşında tıpkı maman gibi dul kalıyor. 2010 baharının başlarında bir gün Peri'ye milletler arası bir telefon geliyor. Beklenen bir telefon bu. İşin aslı, Peri sabahtan beri buna hazırlanıyor. Zil çaldığında dairede tek başına olmalı. Dolayısıyla ziyaretine gelen Isabel'den her zamankinden daha erken gitmesini rica ediyor. Isabel'le kocası Albert, İl Saint-Denis'in hemen kuzeyinde, Peri'nin tek yatak odalı dairesinin birkaç sokak ilerisinde oturuyorlar. Isabel gün aşırı, sabahları çocukları okula bıraktıktan sonra annesini görmeye geliyor. Peri'ye ekmek, taze meyve filan getiriyor. Peri henüz tekerlekli sandalyeye mahkum değil ama kendini hazırladığı bir olasılık bu. Hastalığı onu geçen yıl emekliliğe zorladıysa da hala bütün işini kendisi görecek durumda. Alışveriş yapıyor, her gün yürüyüşe çıkıyor. Sorun elleri, o çirkin, çarpık çırpık elleri. Peri'yi en çok zorlayan onlar. Kötü günlerde ona, eklemlerinin etrafı sivri kristal parçacıklarıyla dolmuş gibi geliyor. Peri dışarıya çıkarken mutlaka eldiven takıyor. Ellerini sıcak tutmak için ama asıl onlardan, fırlak, yumrulu mafsallardan, doktorun kuğu boynu deformasyonu dediği illete yakalanmış, görüntüsü göz tırmalayan parmaklardan, bükük kalan sol serçe parmağından utandığı için. İşimiz gücümüz hava atmak, diyor Colette. Bu sabah Isabel ona biraz incir, birkaç sabun, diş macunu ve kapaklı bir kaba doldurduğu kestane çorbası getirdi. Albert, yardımcı şef olduğu lokantanın sahiplerine çorbayı yeni bir menü maddesi olarak önermeyi düşünüyor. Isabel, paketleri açarken Peri'ye yaptığı yeni sözleşmeyi anlatıyor. Televizyon dizilerine, reklamlara müzik besteleyen Isabel, bir gün bir filmin de müziklerini yapmayı umuyor. Şu an Madrid'de çekimleri süren bir mini dizi için partitür yazmaya başlayacak. Oraya mı gideceksin, diye soruyor Peri, Madrid'e. No, bütçe çok kısıtlı. Yolculuk masraflarımı karşılamazlar. Çok yazık, Alen'de kalabilirdin. Ah, düşünebiliyor musun mama? Zavallı Alen'in evinde, bacaklarını uzatacak yeri yok. Alen mali danışman. Madrid'de karısı Anna ve 4 çocuğuyla birlikte minicik bir apartman dairesinde yaşıyor. Peri'ye e-postayla düzenli olarak çocuklarının fotoğraflarını, kısa video filmlerini yolluyor. Peri, Isabel'e Peri'den haber alıp almadığını soruyor. Isabel almadığını söylüyor. Peri Afrika'da, Çad'ın doğu kesiminde, Darfur'dan gelen mültecilerin yerleştirildiği kampta çalışmakta. Peri'nin bundan haberdar olmasının nedeni, Peri'nin seyrek de olsa Isabel'le temas kurması. Ailede konuştuğu tek kişi Isabel. Peri bu sayede oğlunun yaşamını kaba çizgileriyle öğreniyor. Örneğin bir süre Vietnam'da kaldığını ya da 20 yaşındayken kısa bir süreliğine Vietnamlı bir kadınla evlendiğini. Isabel ocağa kaynaması için su koyuyor. Dolaptan 2 kahve fincanı çıkarıyor. Bu sabah olmaz Isabel. Aslında senden gitmeni istemek durumundayım. Isabel ona kırılmış bir ifadeyle bakıyor. Peri, daha yumuşak bir dil kullanmadığı için kendine kızıyor. Isabel'in oldum olası hassas, kırılgan bir yapısı oldu. Söylemeye çalıştığım şey şu ki, bir telefon bekliyorum ve bunun için biraz mahremiyete ihtiyacım var. Telefon mu? Kimden? Daha sonra anlatırım diyor Peri. Isabel kollarını kavuşturup sırıtıyor. Yoksa sevgilimi buldun mama? Sevgilimi? Kör müsün? Son zamanlarda bana hiç bakmadın galiba. Sen de hiçbir sorun görmüyorum. Hadi git artık. Daha sonra açıklayacağım. Söz. D'accord, d'accord. Çevirenin notu. Tamam, oldu. Isabel çantasını omzuna atıyor, paltosunu, anahtarlarını alıyor. Ama bilmeni isterim. Haklı olarak meraklandım. Saat 9.30'da arayan adamın adı Marcos Varvaris. Peri'yi Facebook hesabından bulmuş. İngilizce olarak şu mesajı göndermişti. Siz şair Nila Vahdati'nin kızı mısınız? Eğer öyleyse, sizinle ilginizi çekebilecek bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Peri internette onun adını aradı ve kar amacı gütmeyen bir örgüt adına, Kabil'de çalışan bir plastik cerrah olduğunu öğrendi. Şimdi telefonda Peri'yi Farsça selamlıyor. Peri araya girinceye kadar da Farsça konuşmayı sürdürüyor. Monsieur Varvaris, özür dilerim ama İngilizce konuşsak, elbette. Özür dilerim, sandım ki. Gerçi mantıklı tabii. Ne de olsa buradan ayrıldığınızda çok küçüktünüz, değil mi? Evet, doğru. Farsçayı burada öğrendim. İyi kötü idare edebiliyorum. 2002'den beri burada yaşıyorum. Taliban'ın gitmesinden kısa bir süre sonra geldim. Çok iyimser günlerdi. Evet, herkes yeniden yapılanmaya, demokrasiye vesaireye hazırdı. Bugüne gelince bambaşka bir hikaye. Malumunuz başkanlık seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu da ayrı hikaye. Ne yazık ki öyle. Marcos Varvaris, Afganistan'da bir seçim gerçekleştirmenin lojistik güçlüklerine, yine de Karzai'nin kazanacağından emin olduğuna değinerek başladı. Taliban'ın kuzeydeki endişe verici saldırılarını, İslamcıların medya haberleri üzerinde giderek artan ihlalini, Kabil'deki aşırı nüfus artışını, en sonunda da fahiş kira zamlarını içeren uzun bir turun ardından, yıllardır oturduğum bu evde, eskiden sizin yaşadığınızı öğrendim diyor. Efendim, burası ebeveyninizin eviymiş. Velhasıl bana anlatılanlardan çıkan sonuç bu. Bunu kimden öğrendiğinizi sorabilir miyim? Ev sahibinden, adı Nebi. Aslında Nebi'ydi demeliyim. Maalesef kısa bir süre önce vefat etti. Onu anımsıyor musunuz? İsim Peri'nin gözünün önüne, genç, yakışıklı bir yüz, favoriler, geriye taranmış simsiyah, gür saçlar getiriyor. Evet, daha çok da adını. Evimizde aşçı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda da şoförümüzdü. Her iki işi de yapmış, evet. 1947'den beri burada, bu evde çalışıyormuş. Tam 62 yıl. İnanılması güç değil mi? Ama dediğim gibi kendisi vefat etti geçen ay. Onu çok severdim. Herkes öyle. Anlıyorum. Nebi bana bir not verdi diyor Marcos Varvaris. Ölümünden sonra okunmak üzere. O ölünce bir Afgan meslektaşımdan İngilizceye çevirmesini istedim. Bu bir nottan daha fazlası. Aslında bir mektup, çok da dikkat çekici bir mektup. Nebi bazı şeyleri açıklamış. Sizi aramaya koyuldum. Çünkü bir kısmı sizi ilgilendiriyor. Dahası benden sizi bulmamı ve mektubu size vermemi istiyor. Biraz uğraştıktan sonra yerinizi belirlemeyi başardım. İnternet sağ olsun. Kısa bir kahkaha atıyor. Peri'nin bir parçası telefonu kapamak istiyor. Sezgileri ona bu yaşlı adamın, çok uzaklarda kalan geçmişinden gelen bu kişinin, dünyanın bir başka ucunda kağıda döktüğü ifşaatın, bu artık her neyse, gerçeği yansıttığını söylüyor. Çocukluğu hakkında mamanın yalan söylediğini anlayalı çok uzun zaman oldu. Ama yaşamının zemini bir yalanla yarılmış olsa da, Peri'nin bugüne kadar o zemine ektiği her şey dimdik ayakta. Devasa bir meşe ağacı kadar gerçek, sağlam ve sarsılmaz bir biçimde. Erik, çocukları, torunları, mesleği, Kolet. Öyleyse ne yararı olacak? Bunca zamandan sonra ne yararı var? Belki de en iyisi telefonu kapatmak. Ama kapatmıyor. Nabzı hızlanır, avuçları terlerken şöyle diyor. Ne? Ne diyor o notta, yani mektupta? Şey, öncelikle dayınız olduğunu ileri sürüyor. Dayım mı? Üvey dayınız daha doğrusu. Dahası da var. Pek çok şey yazmış. Monsieur Varvaris, mektup yanınızda mı? Ya da tercümesi. Şu an yanınızda mı? Evet. Bana okusanız, okuyabilir misiniz? Şimdi mi? Vaktiniz varsa elbette. Siz kapatın, ben sizi arayayım. Ödemeyi ben yapayım. Buna gerek yok, hayır. Ama emin misiniz? Oui, diyor peri Ahize'ye. Eminim Monsieur Barbaris. Adam mektubu ona okuyor. Tamamını. Biraz vakit alıyor. Bitirince, peri ona teşekkür ediyor. Yakında onunla temas kuracağını söylüyor. Telefonu kapattıktan sonra kahve makinesini çalıştırıyor. Pencerenin önüne gidiyor. Önünde bildik görüntü uzanmakta. Aşağıdaki kaldırım taşı döşeli dar sokak, sokağın yukarısındaki eczane, köşe başındaki felafelci. Basklı ailenin işlettiği brasseri. Peri'nin elleri titriyor. Ona şaşırtıcı bir şey oluyor. Gerçekten olağan dışı bir şey. Bunun zihnindeki resmi şöyle. Toprağa hızla inen bir balta ve ansızın fokurduyarak yüzeye çıkan bol, siyah petrol. İşte ona olan şey bu. Petrolün yerinde ansızın yükselen, derinliklerden fışkıran anılar var. Camdan dışarıya, brasseriye doğru bakıyor. Ama gördüğü şey, tentenin altında elindeki peçeteyi masaya doğru sallayan, beline siyah önlük bağlamış, sıska garson değil, gıcırdayan tekerleğiyle, hoplaya zıplaya ilerleyen, küçük, kırmızı bir el arabası. Açılan, süzülen bulutlarla dolu bir göğün altında, bayırlara tırmanan, kurumuş dere yataklarına inen, uzakta korkutucu bir hayal gibi yükselen, sonra da alçalıp gözden kaybolan, koyu sarı renkteki tepeleri aşan bir el arabası. Ağaçları iç içe geçmiş, yaprakları rüzgarla sallanan meyve bahçeleri, küçük düz damlı evlere bitişik dizi dizi asma bağları görüyor. Çamaşır ipleri, bir derinin kenarına çömelmiş kadınlar, kocaman bir ağacın altındaki salıncağın gıcırdayan iplerini, köylü çocukların sataşmalarından kaçmaya çalışan iri bir köpek, bir çukur kazmakta olan, gömleği terden sırtına yapışmış, gaga burunlu bir erkek ve ocaktaki ateşin üstüne eğilmiş peçeli bir kadın görüyor. Ama bütün bunların kenarında, bu görüntünün çeperinde bir şey daha var. Seçilmesi güç bir gölge. Periyi en çok çeken de o. Bir karaltı. Bir an yumuşak, bir an sert. Elini tutan yumuşacık bir el. Bir keresinde yanağını yasladığı dizlerin sertliği. Yüzünü görmeye çalışıyor ama yüz ondan kaçıyor. Peri'nin ona her dönüşünde uzaklaşıveriyor. Peri, içinde bir delik açıldığı duygusuna kapılıyor. Yaşamında bütün ömrünce bir eksiklik, büyük bir eksiklik hissetti. Her nasılsa baştan beri biliyordu. Abi diyor, konuştuğunun farkına varmadan, ağladığının farkına varmadan. Farsça bir şarkının dizeleri ansızın dilinin ucuna geliyor. Küçük, hüzünlü bir peri tanıyorum. Bir gece rüzgarın uçurup götürdüğü. Başka belki daha eski bir dize var. Bundan emin ama onu da bir türlü yakalayamıyor. Peri oturuyor. Şu an ayakta durabileceğini sanmıyor. Kahvenin pişmesini bekliyor. Hazır olunca kendine bir fincan dolduracağını, belki de bir sigara yakacağını, sonra da oturma odasına gidip Lyon'dan Colette'i arayacağını biliyor. Eski dostundan onun için Kabil'e bir yolculuk ayarlamasını isteyecek. Ama şimdilik oturuyor. Kahve makinesi guruldamaya başladığında o gözlerini yumuyor ve göz kapaklarının gerisinde tatlılıkla yükselen tepeler, yüksek, masmavi bir gökyüzü buluyor. Bir yel değirmeninin ardından batan güneş ve hep daima alçalan, ufukta alçalarak gözden yiten puslu bir dağ silsilesi. 26. ayrımın sonu, sayfa 237, devamı 27. ayrımda.